Kutsal İsyan 1, sayfa 392, 26. ayrım. Tam bu ara yaya kaldırımda sıralanmış halkın arasında hızla ilerleyen genç gazeteci Osman Nevres, ruhundaki dehşetten titreyen eline hakim olabilmek için diz çöktü ve tam köşe başından alay kumandanı İstavriyamopis'in arkasından yürüyen dağ gibi bayraklarının altında nişan aldı ve tetiği çekti. Bu davranış öyle çabuk olmuştu ki alay kumandanı da bayraklar da halktan pek çoğu da bunu görmüş, anın kısalığından hiç kimse karşı koyamamıştı. Gürbüz bir tabanca sesi bütün bu zafer ve bayram havasını paniğe uğratmıştı. Kurşunu tam alnından yiyen dağ gibi bayraklar elindeki kocaman Yunan bayrağı ile boylu boyunca kaldırıma serildi. Yunanlıların bu ilk talihsiz askeri elleri ve ayaklarıyla bir süre yerleri kazıdıktan sonra gölleşen kanı içinde kımıldamadan kaldı. Alay kumandanı bu kurşunu nasıl olup da kendisinin yemediğine şaşarak altına bir çark yaptırdı ve gerisin geri dolu dizgin kaçmaya başladı. Bayrak mangası biricik şaşırmayan varlık oldu. Hemen yere yattılar ve birkaç saniyede boşalan caddeye tüfeklerindeki bütün mermileri boşalttılar. Efsun taburları birbirini çiğneyerek ilk karaya çıktıkları yere doğru kaçışıyorlardı. Efsun taburlarını alkışlayarak deniz kıyısından yürüyen Rum halkı bu düzensiz kaçış sırasında büyük bir paniğe tutuldu ve birçoğu denize döküldü. Kayıkçılar bunları hemen toplamaya başladılar. Genç gazeteci bu panikten yararlanarak hemen yan sokağa sapmış, 200-300 metre kadar gerilemişti. İstediği tek protesto kurşununu atmıştı. Şimdi öbür kurşunlarla kendini savunarak, elinden gelirse bağlara, bahçelere dalarak, dağlara memleketin içlerine sığınacaktı. Ne var ki bayraklar mangası peşini bırakmadı. Sıçrayarak, yatarak arkasına düşmüşlerdi. Kurşunlar boş sokaklardan vızıldayarak geçiyordu. Genç adam tabancasının kurşunlarını boşalttıktan sonra yaklaşan efsunlara cebindeki bombayı da savurdu. Uzun ve kuvvetli koluyla savurduğu bomba arkadan gelenlerin hemen yanı başlarında patlayarak onları bir süre durdurdu. Genç adam bu ara bir evin penceresinden kendisini gözyaşlarıyla seyreden yaşlı bir kadın gördü. "Nine gördün ya," dedi, "yarın ahirette şahidim sen ol. Kurşunum tükendi, onun için geri gidiyorum." Bunu söyleyerek artık büyük kaçışına başlamaya karar verdiği anda sokağın başından bir anda vızıldayarak birçok kurşun geldi. Bunlardan biri kafatasında korkunç bir delik açtı. Arka üstü düştü. Birkaç kez çırpındı, yarı yüzü koyun döndü. Kocaman tabancası hala sağ elinde olarak kımıldamaksızın olduğu yerde kaldı. Yaklaşan efsunlar belki oyun yapıyor diye onun ölüsüne birçok kurşun daha attılar. Her yanında kan sızıyordu. Süngü takmış olarak ölünün çevresini saran bir manga efsun, süngülerinin sivri ve parlak uçlarını birçok kez bu genç ölünün gövdesine sapladılar. Birkaç hızını alamayarak onun kafasını çinledi, tekmeledi, bir ikisi onun üzerinde tepindi. Bu sırada gümrüğe de kaçmış olan efsun taburları bir kaçar bağ mermi daha alarak yine kışlaya doğru ilerlediler. Kol başındaki efsun taburu hükümet konağı ile kışla arasındaki bahçede mevzilenerek kışlanın kapı ve pencerelerini şiddetli bir ateş altına aldı. Yunan donanmasından indirilen Nordamtlit tüfekleri bu atışa katıldılar. Tam iki saat süren ve hiçbir karşılık görmeyen bu ateş kışlanın bütün cam ve çerçevelerini yere indirmiş, sarı badanalı dış ve iç duvarları da çiçek bozuğu bir yüz haline getirmişti. Kışlanın ateş altına alınan yüzünde subay odaları ve benzeri daireler bulunuyordu. Kolordu ve tümen komutanlarıyla askerlik dairesi başkanı ve İzmir'de bulunan subayların 1/4'ü daha geceden buraya toplanmıştı. Sonucunu hiç düşünmeden girdikleri bu kapanda bu subaylar ateşin kesilmesini boşuna beklediler. Şehrin inzibatını korumakla görevli bir süvari müfrezesi bu ara olay yerine çıka gelmiş ve hükümet konağını sığınmaktan başka çare bulamamış, oradan da birer birer kaçıp kurtulmuşlardı. Öndeki odalarda bulunan subayların durumu gittikçe kötüleşiyordu. Bunu gören arka odalardaki subaylardan kimisi pencerelerden atlayarak bu belalı kapandan kurtulmaya çalıştılar. Kaçamayanlar da Ali Nadir Paşa başlarında olduğu halde kışlanın koridorlarına sığındılar. Kurşunlar cıvlayarak, vızlayarak aralıksız dairelerin, odaların içinde uçup duruyordu. Durum gittikçe kötüleşiyordu. Bunun üzerine vurulmak, ölmek tehlikesini göze alan kimi subaylar pencerelerde efsunlara Türkçe ve Yunanca "ateş kes" diye bağırdılar. Yine de ateş bütün şiddetiyle sürüp gidiyordu. Kolordu ve tümen komutanları Yunanlılara ateş kestirmek için telefoncu subay Celal Bey'in eline beyaz bir mendil vererek pencereden sallamasını söylediler. Pencereden mendili sallamaya başlayan genç subay bir anda inleyerek yere yuvarlandı, yaralanmıştı. Makinalı tüfeklerin ta ta ta ta sesleri sürekli patlayıp duran piyade tüfeklerinin seslerini bastırıyordu. Kışlaya denizden yanaşan Leon torpidosu top atacağını işaretle bildirmişti. Yunan 1. Tümen Kumandanı Albay Zafirios bu torpidoda bulunuyordu. Torpido karantina önünde demirlemişti. Topla kışlayı bombardıman edeceğini bildiren Leon torpidosu kışladan ateş edilmediğini çabucak anladı ve top atışından vazgeçti. Bu sırada piyade ve makineli tüfek ateşi de hafifledi. En sonra kesildi. Bundan yüreklenen kolordu kumandanı Tuğgeneral Ali Nadir Paşa beyaz teslim bayrağı çekilerek cümle kapısından dışarı çıkılması emrini verdi. Hemen bir sırığın ucuna bir muhabere bayrağı gelen subaylar bu teslim bayrağı Ali Nadir Paşa'nın elinde olduğu halde arkasından yürüyerek dışarı çıktılar. Kolordu kumandanı elinde teslim bayrağı ve arkasında yüzlerce subay ve er kapıda görününce saatlerdir kışlanın duvarlarını kurşun yağmuruna tutan Efsun taburunun ilk mangaları süngü tak koşar adım ilerlediler. Süngülü Yunan askerleri hemen esirlerin çevresini sarıverdi. Ali Nadir Paşa yanına gelen bir küçük rütbeli Yunan subayına kolordu kumandanı olduğunu anlatmaya çabalıyordu ki subay bir celallendi, bir ateşlendi, bir öfkelendi ya da yapmacık bir öfke gösterisiyle Ali Nadir Paşa'nın yüzüne şırak şırak diye şaklayan üç tokat indirdi. Paşa'nın elindeki teslim bayrağı sendeleyen paşa ile beraber şöyle bir dalgalandı. Nadir Paşa'nın arkasında yan yana süklüm püklüm duran tümen kumandanı Hürrem Bey'e bir başka Yunan subayı sersemletici birkaç tokat yapıştırdı. Kolordunun kurmay başkanı Bağdatlı Abdülhamit'in yüzüne de öyle bir yumruk indi ki adamcağızın avurdu hemen şişiverdi. Bu yüksek rütbeli subayları dövüp duran küçük rütbeli Yunan subayları onların kalpaklarını da başlarından alıp yerlere fırlattılar ve çiğneyerek üzerlerinde tepindiler. Bu ara metropolit Hristos Thomas'ın uzun zamandan beri teşkilatlandırdığı Rum çeteleri de korkunç kılıkları kin ve tiksinti dolu bakışlarıyla Efsunların imdadına yetiştiler. Subayların üstleri başları aranıyor, kalpakları yerlere atılıyor, süngülere takılıp yırtılıyordu. Cebini karıştıran Yunanlılara şöyle bir ters bakan subayın kafasına, sırtına ya da göğsüne şiddetli bir dipçik iniyordu. Türkçe ve Yunanca en ağza alınmaz sövüp saymalarla sürüp giden bu araştırma sonunda Türk subaylarının ceplerinde, üstlerinde, başlarında bulunan bütün değerli eşya toplanmış, mendillere doldurulmuştu. Saatler, süs yüzükleri, nişan yüzükleri, tütün tabakaları, çakılar, mendiller, ağızlıklar ve buna benzer yükle hafif pahada ağır ne varsa alınmıştı. Hele para olarak ceplerde hiçbir şey bırakılmadı. Yerlerde bir kalpak sergisi meydana gelmiş gibiydi. Ara sıra dipçik darbeleri yanında süngülerin ucu ile de dürtüştürülüp duran kimi subaylar ve erlerden acı bir bağırtı ve inilti geliyordu. Bu ara askerlik dairesi başkanı asil yüzlü küçük kesik bıyıklı Albay Süleyman Fethi Bey çete kılığındaki birkaç Rum'un bir Yunan askerine kendisini göstererek bir şeyler fısıldadığını gördü. Ali Nadir Paşa gelmeden önce kolordu kumandan vekilliği yaparken karaya çıkan Yunan devriyesini denize püskürttüğü ve bu işgal provalarına direndiği günü hatırladı. Birkaç saniyede çevresinde İzmir'in yerli Rumlarından Yunan giyineği giymiş bir grup belirmişti. Kulağına bir şeyler fısıldanan Efsun, Fethi Bey'e Yunanca "Çıkar kaputunu ulan!" diye bağırdı ve süngüsüyle hamle durumu aldı. Süleyman Fethi Bey Yunan askerinin ne dediğini anlamamıştı. Asker aynı sözü bir kez daha yeniledi. Onun yanı başında bu sözü ve isteği Türkçe'ye çevirebilecek kimselerin olduğu görülüyorsa da bunu yapan bir kimse çıkmadı. Yunan askeri sonra süngüsünün ucuyla Albay Fethi Bey'in göğsünü dürttü ve Zito Venizelos diye bağırmasını emretti. Bir Yunan askeri de süngüsünün ucuyla göstererek kaputunu çıkarıp kendisini vermesini anlatmak istiyordu. Fethi Bey kinle dopdolu bir yığın gözün kendi üzerinde iştahla parladığını gördü ve denize kovalattığı Yunanlıların kendisinden öç almak istediklerini anladı. Yunan askeri saplamak üzere süngüsünü kaldırmış ve yiğit subayın göğsünü nişanlamıştı. Bir kez daha Yunanca kaputunu istedi ve Zito Venizelos diye bağırmasını söyledi. Albay ne yapacağını, nasıl davranacağını bilmeden bu kinle ve öç ateşiyle yanan gözler grubuna dik dik bakıp duruyordu. Bir Türk subayı kendi büyüklerinden başkasına yaşasın diye bağıramaz diye bağırdı. Efsun eri kalkan süngüsünü bütün gücüyle Süleyman Fethi Bey'in göğsüne sapladı. Albay yanındaki subaylara çarparak geriledi, göğsüne saplanan süngüyü iki eliyle kavradığından parmakları doğrandı. Çevresinde meydana gelen boşlukta tutunmak ister gibi kollarını uzattı. Sonra sırt üstü yere yuvarlandı. Süngünün dalıp çıktığı yerden sıcak ve kıpkırmızı bir kan fıskiyesi fışkırdı. Asker gözleri yuvalarından dönüp duran bahtsız subayın böğürlerine bir iki süngü daha sapladı. Hala çırpınıp duran albay hırıltılar çıkarıyor ve yattığı yeri kanıyla kızıla boyuyordu. Albay Süleyman fethiden önce tüfek ateşinin kışlayı yalayıp durduğu 2 saat süresince 4 Türk askeri vurulup ölmüş, 15'te yaralanmıştı. Bahtsız Fethi Bey'in ölüsü de bunlara eklenmişti. Bu ara kapalı gökyüzü daha çok kararıyor ve İzmir'in ufuklarında gittikçe alçalan karanlık bulutlar arasında şimşekler çakıyor ve uzaktan uzağa gök gürültüleri geliyordu. Albay Süleyman Fethi Bey'in ortada yatan ölüsüne gözlerini dikmiş yüzlerce Türk subayı ve askeri tiksintiden, heyecandan titriyor ve kendileri için de korkunç bir akıbet hazırlandığını seziyorlardı. Uğultusu ile kordon boyunu ve caddeleri dolduran Rum ve Efsun yığınlarının gözleri hep kışladaydı. Kışlanın cümle kapısından başlayarak her yanı dolduran bu kalabalık cinayet işlemeye, öldürüp yok etmeye hazırlanmıştı. Genç subaylar Ali Nadir Paşa ile Hürrem Bey'in ve Abdülhamit'in yüzlerinde şaklayan şamarların ve tokatların ne denli derinde olduğunu şimdi daha iyi anlıyor. Vakit varken nasıl olup da aydına, memleketin içine doğru kaçıp gitmediklerine bir kez daha pişman oluyorlardı. Nasıl olmuştu da bu duygusuz, bu satılmış heriflerin sözlerine kanarak bu ölüm kapanına girmişlerdi? İzmir'in ve Aydın'ın kaplan barındıran Zeybek Yatağı dağları onlara yeşil kucağını açamaz mıydı? Süleyman Fethi Bey'in yerde yatan kanlar içindeki ölüsü, kışla içindeki düşman askerlerini duraklatmışsa da kışlanın dışındaki seyirci Rumların ayranını kabartmış, iştahlarını artırmıştı. Bu ilk üst baş araştırma ve yoklamasını yeter bulan Efsun subayları, süngülü bir bölük Efsun'un muhafazasında Türk subay ve Erat kafilesini caddeye çıkardılar. Yalnız bu esir kafilesinin başları açık ve elleri yukarıdaydı. En önde kolordu kumandanı Ali Nadir Paşa, elinde beyaz teslim bayrağı olduğu halde yediği tokatlardan sersemlemiş ağır ağır yürüyordu. Cümle kapısından kafilenin ucu görününce caddeyi ve meydanları dolduran kalabalık Rum yığınları şöyle bir dalgalandı. Ali Nadir Paşa'nın koluna dayanan bir süngü ucu, arkasında Türkçe bir ses "Zito Venizelos" diye bağır kerata diye gürledi. Kolordu kumandanı "Zito Venizelos" diye bağırırken bir Rum kadının elindeki uzun bir sırık 2 omuzunun arasına indi ve sesi boğazında kısıldı kaldı. Kafile açık başları eğik olarak ilerliyor ve kışla boşalıyordu. Esnaf kılıklı bir İzmirli Rum muhafızların arasından hızla ileri atıldı. Ve tam önüne gelmiş olan genç bir subayın açık başına elindeki uzun bir kepenk demirini bütün gücüyle indirdi. Subayın ağzından iniltiye ve hırıltıya benzer bir ses çıktı. Yamyaslı olan kafatasının yarığından kanlı beyin parçaları fışkırdı. Şehit yere yuvarlanırken sevinçli kahkahalar işitildi. Tam bu anda tuzla üzerinde çakan şimşekler somurtkan havayı aydınlatıyor ve gök gürültüleri hızla cinayet yerine doğru yaklaşıyordu. Orada bir yerden bir kaldırım taşı söken bir Rum delikanlısı yaşlıca bir subayın yüzünün ortasına yapıştırdı. Subay sendeleyerek arkadan gelen arkadaşlarının üzerine düştü. Yine toparlandı, yamyaslı burnundan sel gibi kan akarken sarayı bozmamaya çalışarak yürüdü. Yere düşen kaldırım taşını kapan genç bir Rum kızı olanca hızı ile kafilenin ortasına fırlattı. Taş genç subayın kulak tozuna çarptı. Adamcağız inleyerek yere yuvarlandı. Arkadan gelen subaylardan bir ikisi yerde debeleyen yaralıya çarparak sendelediler. Efsun muhafızlarından bir ikisi kafilenin yürüyüşünü engelleyen yaralının göğsüne, böğrüne ve boğazına üst üste süngülerini batırıp çıkardılar. Birçok subayların, muhafızların ve seyircinin üstü, başı ve yüzü, gözü kan içinde kaldı. Bu arada Rum şivesiyle seyircilerin arasında Türkçe "Bağırın ulan Zito Venizelos diye bağırın" gibi sesler işitiliyor. Subayların kimisi bağırıyor, kimisi ağzını bile açmıyordu. Bu zavallıların sırtına kalın odun darbeleri iniyor, başlarına keser, balta ve balyozla vurulup çökertiliyorlardı. Şimdi bütün kafile kordon boyunda yürüyordu. Facia görülmemiş bir hız almıştı. Kordon boyuna sıralanmış evlerin pencere, balkon ve kapılarından Türk asker ve subaylarının başına yağan taş, toprak, kiremit yağmuru bir sağanak halini almıştı. Eline uzun bir kepenk demiri geçiren esnaf kılıklı bir Rum bunu bütün gücüyle kafilenin ortasına indirdi. 2-3 subay isabet almıştı. Bu bahtsızlar kaldırıma serildiler. Yeniden doğrulmaya çalışırken seyircilerden birkaç kadın ve erkek başlarına üşüştüler ve ellerindeki odun, taş ve demir parçalarını rastgele başlarına indirmeye başladılar. Muhafız askerler kafilenin yürüyüşünü geciktiren yaralı subayları 1-2 dakika içinde süngüleriyle delik deşik ederek hareketsiz bıraktılar. Yunan subaylarının verdiği emir üzerine birkaç Rum delikanlısı ölüleri bacaklarından sürükleyerek denize attılar. Subaylardan biri suya düştükten biraz sonra çırpınmaya başladı. Henüz ölmemişti. Oradaki Rum sandalcılardan biri başına birkaç kez kürekle vurarak onu kımıldamaz hale getirdi. Daha önce öldürülen subay ve erler de bacaklarından sürüklenerek denize atılmışlardı. Rüzgarın oynatmaya başladığı sular onları deniz anaları gibi kordon boyunun yosunlu taşlarına çarpıp duruyordu. Kıyıya yanaşmış Yunan gemilerinden de ara sıra kafileye ateş ediliyordu. Seyirci Rumlardan kimisi de subayları nişanlayarak herhangi bir cansız hedefe ateş eder gibi keyifli keyifli gülerek tabancasındaki kurşunları üst üste boşaltıyordu. Gerçi bir Rum kadını bir ara kalabalığı yararak kafilenin yanına dek sokuldu ve sağ kolundaki süngü yarasından ve demirle yarılan başından kan akan bir subaya ateş etmeye başladı. Adamcağız yere yuvarlandı. Kafilenin geçmesini engellemesin diye muhafız efsunlar süngüleyerek onu da hareketsiz bıraktılar. Muhafızlar durmadan kafilede sendeleyenleri dipçikliyor, ayağa kalkıp da yere düşenleri hemen oracıkta seyirci Rumların yardımıyla haklıyorlardı. Balkonlara birikmiş kadınların kimisi yuha çekiyor, kimisi de ellerindeki tabancalarla ateş ediyorlardı. Öbür yanda nasılsa işgali görmeye gelmiş kimi Türkler de bu ara kama, bıçak, tabanca kurşunlarıyla delik deşik edilip yerlere serilmekteydi. Fakat sevinçli naraların, zitoların meydana getirdiği vahşi gürültüden bunların yalvaran acıklı çığlıkları ve ağlayışları işitilmiyordu. Bu arada iri yarı bir gazino sahibi can korkusuyla önünden koşarak geçen Türkleri yardımcılarıyla kollarından çekerek içeri alırken "Gel seni kurtaracağım" diyor ve içeri aldıklarını hemen oracıkta öldürüp üst üste yığıyordu. Bu zavallıların ölüleri de birkaç gün sonra denizden çıkarılacaktı. Gök gürültüleri artmış, rüzgar çıkmış ve şimşekler İzmir'in üzerinde cirit oynamaya başlamıştı. Karanlık bulutların şehrin üzerini baştan başa kaplamıştı. Yağmuru getiren rüzgar körfezin çırpıntılı sularını şimdi şiddetle kıyılara çarpıyordu. Denizin uzaklardan yağmurun kül rengi perdesi gözükmüş, hızlı hızlı ilerliyor, masmavi sular kül rengi, pis ve kirli bir renk alıyordu. İlk iri yağmur damlaları kafilenin açık başlarına ve seyircilerin coşkun ve öldürme psikozuna kapılmış Rum kalabalığı üzerine düşüyordu. 350 kişilik Türk subay ve erat kafilesi her an bir şehit ve yaralı vererek ve gittikçe azalarak kordon boyundaki ölüm yürüyüşünü bitirmeye çalışıyordu. Bu gerçekten bir ölüm yürüyüşüydü. Büyük kışlanın cümle kapısından pasaport dairesi önüne varıncaya dek bu 300 kişinin sıfıra indirilmesi için kesin bir karar alındığı belliydi. Rum kalabalığı içinden ileri fırlayan bir erkek ya da bir kadın artık sık sık ve açıkça kafilenin subayların ve erlerin üzerlerine türlü tabancalarla ateş ediyordu. Pasaport dairesine varmaya daha çok vardı. İri iri düşen yağmur damlaları büyük bir yağmurun hızla geldiğini gösteriyordu. Kapkara bulutlar öyle alçalmıştı ki sanki kafileye ve İzmir'in tepelerine sürtünerek geçiyor gibiydiler. Güçlü bir rüzgar, ıslak ve kül renkli bir kocaman çarşaf gibi kordon boyunu dolduran vahşileşmiş kalabalığın yüzünde şiddetle şakladı. Öyle sık damlalı ve kuvvetli bir sağanak yağmaya başladı ki her biri bir insan kurban peylemiş olan Rum kalabalığı geriledi. Birkaç dakika içinde yağmur korkunç bir sağanak halini almıştı. Kafiledeki subay ve erlerin çıplak başlarına şaklayan sağanak yere iniyor ve apartman saçaklarından inen sularla birleşerek bir sel halinde ayaklarının altında akıp gidiyordu. Efsunların süslü fistanları ıslanmış, vücutlarına yapışmıştı. Muhafızların subayları bu yağmur afetinden kurtulabilmek için kafilenin koşar adım gitmesini emrettiler. Kafile koşar adım ilerlemeye başladı. Başlarından, kollarından, bacaklarından kurşun, demir, sopa, zincir ve süngü yarası almış birçok subay er koşar adıma uyamıyor, sendeliyor, düşüyor ve göğsüne şimşek gibi saplanan süngüler altında sıcak kanlarıyla yağmur sularını kızartıyorlardı. Buraya dek Süleyman Fethi Bey ile beraber kolordu başhekimi Yarbay Şükrü Bey, bir kurmay subayla birlikte 15 subay, 6 da er öldürülmüştü. Bunların başı denize atılmışlardı. İzmir'e çıkarılan bu 1. Yunan tümeninin kumandanı Albay Zafir Yaz, çıkarma süresince Leon torpidosunda bulunmuştu. Bu kanlı olayın en yakın tertipçisi ise Yarbay Istavrianopoulos'ti. Onun hazırladığı bu kurban ayinini Albay Zafir Yaz Yunan torpidosu Leon'dan sevinç ve merakla seyrediyordu. Sağanak şiddetlendikçe şiddetlenmiş, bu sefer dolu halini almıştı. Koşar adıma kalkan yaralı Türk kafilesinin başlarına korkunç bir şiddetle inen bu öldürücü tanelerden onlar hoşnuttular. Bunlar hiç olmazsa İzmirli Rum hemşehrileri ve Efsun alayı kadar zalim değildi. Ölüm yürüyüşü şimdilik daha çok ıslanmak istemeyen muhafız Efsunların sayesinde bir kurtuluş koşusuna benzemeye başlamıştı. Ne yazık ki bu umut da boşa çıkmıştı. Tam pasaport dairesi önüne varılmıştı ki rıhtıma yanaşmış bulunan Leon torpidosunun erleri bu dolu kasırga altında koşan yaralı kafilenin üzerine Northern Fleet ateşi yağdırmaya başladılar. Erler gülerek kahkaha atarak ateş ediyorlar ve kanlar içinde bağırarak yerlere yuvarlanan subay ve erleri canlı kalmasınlar diye yeniden delik deşik ediyorlardı. Bu kanlı ve eski oyunu Leon torpidosundan sadece Albay Zafir Göz seyretmiyor, bütün Avrupa milletlerinin denizcileri bu seyirde ona ortak oluyorlardı. Kıştan kordona yanaşmış Fransız, Amerikan, İngiliz ve İtalyan savaş gemilerinin bütün subay ve erleri seyirciydi. İngiliz denizcileri sevinçten gülüyor, bacakları kurşunla delinen subay ve erlerin tek bacak üstünde sekerek gitmesine gülmekten kırılıyorlardı. Buna karşılık Fransız, İtalyan ve Amerikan denizcileri ne üzüntü ne de sevinç duyuyorlardı. Cansız hedeflere ateş edilirken duyulan tasasızlık hepsinin yüzünde ortak bir anlam halindeydi. İngiliz subayları Erat'ın bu hayasızca sevinçli gülüşlerini her nedense doğru bulmayarak onları güverteden sürüp kameralarına doldurdular. Öbür Avrupalı halk çocukları aynı tasasızlıkla Leon torpidosundan idare eden ateş oyununu seyredip durdular. Kafile pasaportun önünü boşalttığında kaldırımların üzerinde 15 kadar subay ve erin boylu boyunca uzanmış olduğu görüldü. Kimisi hala kollarını ve bacaklarını oynatıyor, sürünerek bu ateş cehenneminden kurtulmaya çalışıyordu. Hala üzerlerine yağan kurşunlar yanlarından akıp geçen yağmur sularını beyaz fıskiyeler halinde sıçratıp duruyordu. Bahtsız kafile en sonra kordona yanaşmış, Patris adlı Yunan yük gemisinin yanına varınca durduruldu. Kafile Avcılar Kulübesi karşısında demirlenmiş olan Paris'e vardığında kurtarıcı sağanak ve dolu şiddetinden hiçbir şey eksiltmeyerek yağıyordu. Saçakların altına, evlere, dükkanlara, kahve ve gazinolara sığınan Rum halkı sağanağın vahşiliğine sövüp sayıyor ve kurban yortusunu bütünleyemediğinden alabildiğine üzülüyordu. Patris vapurunun önüne varıldığında ağır yaralı bir Türk subayı yere düştü ve kalkamadı. Akşamdan kışlaya babasıyla birlikte gitmiş olan ve bu ölüm koşusunda babasıyla yan yana koşan 8-10 yaşlarındaki oğlu inleyen babasının üzerine kapandı. Çocuk babasının üzerine kapanmış, yürek parçalayan bir ses dağılıyordu. Bu muhafızlardan birinin sinirine dokunmuştu. Bütün gücüyle süngüsünü çocuğun sırtına sapladı. Çocuk bir çığlık atarak arkaya doğru kıvrıldı, sonra yine can çekişen babasının üzerine düştü. Sağ ve yaralı olarak vapura dek varmış olanların muhafızlarca üstleri başları yeniden arandı. Ceplerinde rastgele kalmış olan ufak tefek eşya ve 5-10 kuruş da alındı. Sağ kalan subaylar şöyle bir hesap yaptılar, görünüşe göre 30-40 şehit vardı. 50-60 kadar da hafif ya da ağır yaralı subay ve er inlemeden, ağlamadan, yakınmadan sağlam arkadaşlarının yardımıyla Patris vapurunun hayvan ambarına iniyorlardı. Merdivenlerden aşağı inerken sırtlarına inen dipçikler ve bunlara yardımcı olarak haykırılan küfürler altında insanlığını unutan ve dehşete kapılan bu esirler atların ve katırların sidik ve fışkıları içine birer saman çuvalı gibi atılmaktaydı. Vapurda bulunan 30'dan çok araştırma ekibi ve muhafız Yunan Erat'ı kordon boyundaki trajedi yetmemiş gibi kafileden sağ kalanlara yeniden yüklendi. Sırtları açık, başlara inen dipçik darbeleri, yüzlerde şaklayan yumruk ve tokatlar, Türkçe ve Rumca sövüp saymalar sürüp gidiyordu. Artık bütün subay ve erler Yunanlıların elinden sağ kurtulamayacaklarına inanmaya başlamışlardı. Olsa olsa ölümleri biraz gecikmiş olacaktı. Kim bilir ne işkenceler içinde öldürüleceklerdi. Artık kendileri için 40 katır mı 40 satır mı masalının gerçekleşmekte olduğu üzerinde hiç kuşkuları kalmamıştı. Keşke öbür ölüler gibi kendileri de kafalarına birer kurşun yiyerek daha önce rahata kavuşsalardı da bu denli ayaklar altına düşmeseler, insanlığın bu denli küçüleceğini öğrenmeselerdi. Hepsi kendilerini ağlanacak halde buluyor, 4 yıl süren savaş fırtınaları içinde böyle dar bir duruma, böyle korkunç ve umutsuz bir kapana düştüklerini bilmiyorlardı. Düpedüz ihanete uğramışlardı, bunu biliyorlardı. Hele evli çoluk çocuk sahibi olanlar, bunların şehirde kim bilir ne korkunç bir durumda bulunduklarını düşünerek ağlamaklı oluyorlardı. Burada kendilerine yapılan işkenceler tam Balkan Savaşı'nda alışılmış metodlarla yapılıyordu. Türk subay ve eratı 6-7 saat bu ambarın boğucu silik ve fışkı kokan havasında bunalarak ölümü beklediler. Ali Nadir Paşa elindeki beyaz teslim bayrağını en sonra yararlı bir işte kullandı. Onu fışkıların üzerine sererek üzerine oturdu. Sonra bir Yunan subayı geldi. Ali Nadir Paşa'yı Kolordu Erkanı Harbiye Reisi Abdülhamit ve Tümen Kumandanı Hürrem Beyleri alıp götürdü. Öbür subaylar herhalde hepimiz sırasıyla işkence ederek öldürecekler diye düşündüler ve büyük bir tevekkül içinde ölüme hazırlandılar. Bu düşünce uzun sürmedi. Yüzbaşı rütbesine kadar olan subaylar ayrılarak vapurun ikinci sınıf kameralarına hapsedildiler. 32 yataklı kameraya 150'den çok subay doldurdular. Sonradan bu da yetmiyormuş gibi bu kameraya birçok Türk polisi, birçok mülkiye memuru ve halktan da birçok kişi doldurdular. Böylece burası da hayvan ambarı kadar boğucu ve tedirgin edici hale geldi. İşgal trajedisini büyük bir hevesle oynayan eski Eşilos'un, Oripides'in ve Sofekles'in torunları tam anlamıyla başarılı bir oyun meydana getirebilmek için Türk mahallelerine de dalmışlardı. Gazinolarda bira içerek zaferi kutlayan Rumlar, sokaktan korku içinde kaçışarak geçen Türk çoluk çocuğu üzerine tabancalarını boşaltarak eğlenmeye başlamışlardı. İlk efsun ateşi başladığında Ziraat Bankası'nın kuytu merdivenlerine sığınan bir yığın çoluk çocuk birkaç dakikada kurşunlarla kalbura döndürülmüş ve acı çığlıklar oluk gibi merdivenlerden aşağı akan kanlar içinde boğulup gitmişlerdi. Yunan Bankası'nın pencerelerinden de durmadan ateş ediliyordu. Kemeraltı baş durak dolaylarında başlayan öldürme ilk kez karşılık görmüş, kimi Türkler üzerlerine vahşice saldıran Efsunlara ve Rumlara ellerindeki silahlarla karşı koymuş, bu ise saldırıcıları büsbütün çileden çıkarmıştı. Sokaklarda yakalanan Türklerin fesleri yırtılıp yerlere atılıyor, birçok güzel kızların ve kadınların bulunduğu evlerin kapıları kırılıp içeri giriliyor ve bunlara vahşice tecavüz ediliyordu. Bütün subayların evlerine baskınlar yapılmış, işe yarar her türlü eşya yağmalanmış ve genç güzel kadınların ırzlarına geçilmişti. Hatta bir eve giren Rumlar ve Efsunlar kocasının gözleri önünde karısının ırzına geçmişlerdi. Türk çarşısı bütünüyle yağma edildi. Köylü gazetesi matbaasına da saldırılmış ve gazetenin sahibi Refet Bey sonradan 150'liklere katılmıştı. Saldırıcıları el bombasıyla karşılamıştı. Bomba patlamadığından tabancasını çekmiş ve kurşunları bitinceye de kendini savunmuştu. Sonra süngü, bıçak, kurşun ve balta gibi zengin ve öldürücü bir sağanak altında çökertilmişse de ölmemişti. Gerek İzmir'in içinde gerekse dolaylarında ele geçirilen polis ve jandarmalar öldürülmüş ve ölüleri de hep süngülenerek denize atılmıştı. Bundan 15 gün sonra bile hala denizden ölüler çıkıyordu. Bunlar arasında zincirle boyunlarından birbirine bağlanmış 3 polis ölüsü herkese heyecana düşürmüştü. Bozkaya'da Seydiköy dolaylarında pek çok Türk ölüleri görülmüşse de bunları gömmeye cesaret edecek kimse çıkmadığından birkaç gün oldukları yerde kalarak Mayıs güneşinde şişmiş ve kokmuşlardı. Bütün bu cinayetler ve yağmalar olup biterken Amerikan subayları ve siyasi mümessilleri de şehirde at üzerinde gezip dolaşıyor ve bir gül bahçesinde gezer gibi hiç de tedirgin görünmüyor ve hiçbir şey seslerini çıkarmıyor, kıllarını kıpırdatmıyorlardı. Hukuku Beşer gazetesi başyazarı Osman Nevres'in Yunan bayraklarını bir tabanca kurşunu ile öldürüşünden sonra kışlanın dış duvarlarına karşı başlayan yaylım ateş bir yandan da hükümet konağını dışarıdan yayılıyordu. Yunan İşgal Kuvvetleri Kumandanı Albay Zafiryos 15 Mayıs sabahı yayımladığı bir beyanname ile Türk memurlarının her günkü görevleri başında bulunmalarını bildirmiş, bütün hükümet memurları da buna güvenerek korkusuzca işlerinin başına gitmişlerdi. Dairenin hemen karşısında bulunan askeri otel ya da mahvelin yukarı kat pencerelerinden birdenbire bir cayırtı kopmuş, sayısız kurşunun parçaladığı pencere camları büyük bir şangırtı ile memurların üzerlerine yağmaya başlamıştı. Mahvelden hükümetin pencerelerine doğrultulmuş mavzer namlularını gören bütün memurlar masaların altında sinip sürünerek kendilerini daha az tehlikeli olan koridorlara atmışlardı. Burada Vali İzzet Bey'in çevresinde toplanan bütün memur, jandarma ve jandarma subayları Yunan askerlerince kendilerine yanlışlıkla ateş edildiğini, buradan onlara hiç kimsenin ateş etmediğini anlatmak için büyük bir çarşafı teslim bayrağı olarak her iki yandan Yunan askerlerinin gözleri önüne açmışlarsa da bununla da ateşi önleyememişlerdi. Beyaz teslim bayrağı da onların karşısına dilsiz kalmıştı. İşgal kuvvetleri kumandanlığının sözüne güvenerek daireye gelen bütün bu memurlar geldiklerine pişman olmaya başlamışlardı. En sonra pencerelerden içeri yağan kurşun yağmuru cayırtısı azalarak kesilmiş, biraz sonra da hükümet konağının içinde ve altında başlamıştı. Birçok memur yukarıdaki haklı olarak korkudan titriyordu. Hükümet konağına girenlerin başında sözden anlar bir subayın bulunabileceği hesaplanarak valinin odasının kapısı ardına kadar açılmış ve merdivenlerdeki hoyrat ayak seslerinin yaklaşması beklenmişti. Merdivenin başında görünen iki efsun eri tüfeklerinin süngülerini öne doğru tutarak valinin odasının kapısına gelip dayanıvermişti. Bu erlere hemen bu odanın Vali İzzet Bey'in odası ve kendisinin de şuradaki kara sakallı ufak tefek adam olduğu, Türkçe ve Rumca söylendiği halde hiç aldırış etmemiş, Türkçe ve Rumca en bayağı söğüntülerle ellerin yukarı kaldırılmasını emretmişlerdi. Efsunlardan biri valinin yüzünde bir tokat çaklatmıştı. Valinin çevresindeki bütün memur ve jandarmalar ellerini yukarı kaldırarak merdiven başından aşağıya dek dizilmiş süngülü efsun erleri arasından inmeye başlamışlardı. Süngüye davranan bu efsun erleri aşağı inmekte olan memurların kafalarına, sırtlarına, göğüslerine şiddetli dipçik darbeleri indiriyor, onları paldır küldür yuvarlıyor, yuvarlananları da süngülerinin uçlarına daldırarak kalkıp yürümeye zorluyorlardı. Memurlar böylece alt kata inmişler, burada da başka oyun başlamıştı. Hepsinin fes ve kalpakları başlarından çekilip alınarak yırtılmış ve yerlere atılmıştı. Bundan başka silah araştırmak bahanesiyle üstlerinde değer taşıyan ne varsa alınmıştı. Bu araştırmaya sivil Rum halkı da katılmış, memurlardan birçoğu bu arada odunlarla sopalarla dövülmüş ve yüzleri gözleri kana bulanmıştı. Yine kalpaklarını ve feslerini vermek istemeyenlerin başlarında bunlar süngülerin uçlarıyla alınmış, böylece zavallıların başları ve yüzleri derince yaralanmıştı. Jandarma subaylarının rütbe ve dövmeleri sökülüp koparılmış ve yerlere atılmıştı. Ve bu memurlar kafilesi de aynı insanlığa sığmaz biçimde kordon boyundaki zafer sarhoşluğunun vahşileştirdiği Rum halkı arasından İtilaf Devletleri donanma personelinin gözleri önünden geçirilmiş, pasaporta götürülmüştü. Bundan başka bunlara her adım başında Zito Venzilos diye bağırtılmaktan da geri durulmamıştı. Bu zavallılar başları açık ve elleri yukarıda Zito diye bağırarak pasaporta doğru yürürken Yunan mümessili bir otomobille gelmiş, Vali İzzet Bey ile yanında bulunan oğlunu alıp götürmüştü. İşgali dümdüz yumuşak ve rahat bir halı gibi efsun taburlarının ayakları altına seren damat Ferit'in bu hastalıklı kara sakallı uşağı böylece Rumların ve efsunların yapacağı işkenceden ancak bir şamarla kurtulmuş ve aç karga sürülerini andıran azgın kalabalık aynı iştahla bu suçsuz insanlara saldırmış ve pek çoğunu Patris vapuruna varıncaya dek çüreğe çıkarmışlardı. Patris vapurundaki mahpuslara 48 saat hiçbir yiyecek verilmedi. Ondan sonra da ancak peksimet, zeytin, kaşar peyniri ve biraz da kuru üzüm verildi. Yaralı subayların yaralarına üstün körü sargılar sarıldı ve sözde tedavi edildiler. En ağır yaralı bir subay 48 saat hep bu balık istifi kalabalık içinde bırakıldı. Mahpuslar ancak 3-4 saatte 1-5-10 dakika süreyle güverteye hava almaya çıkarıldı. 1 Mayıs 1919 günü saat 9'da subaylarla Erat vapurdan çıkarılarak kışlaya götürüldüler. Burada evli subayların eline Yunanlılarca vesikalar verilerek evlerine gitmek üzere serbest bırakıldılar. Yaralı subaylar kışlada alıkonuldular. Kışlada ve başka askerlik dairelerinde bütün işe yarar eşya Yunanlılarca yağmalandı. Geri kalan da kırılıp dökülerek işe yaramaz duruma getirildi. Kolordu Askerlik Şubesi 57. Tümen ile istihkam ve inşaat kasaları bütünüyle soyuldu. Buralardan 150 bin liradan çok para kaldırıldı. Bu arada kışladan dışarıda kalmış olan subaylar da birer birer yakalandı ve dövülüp söylerek işkence edilerek getirilip kışlaya hapsedildi. Hapsedilen yalnız Türk subayları, askerleri ve memurlar değildi. Yunan askerleri dışarıda yakaladıkları bütün Türkleri içlerinde çocuklar da olarak toplayıp bin türlü kötülük ve hakaretle türlü yerlere hapsettiler. Hele bu arada hükümetin yanında bulunan Mektebi Sultai'nin henüz pek küçük öğrencilerini de önlerine katan Yunan askerleri hepsini sopadan geçirdiler. Türlü kötülük ve işkenceler ederek hapsettiler. Mapushane olarak kullanılan yerler arasında Patris vapurunun hayvan ambarı, zahiri borsası, un deposu ve boş dükkanlar vardı. Subayların, memurların ve halk ileri geleninin yakalanıp hapsedildiği gün ve onun gecesi yerli Rumlarla Yunan askerleri bir ırza geçme ve yağma şenliği yaptılar. Buna bir vahşet ayini de diyebilirsiniz. Hristostomos'un yetiştirdiği izci Rum çocukları Yunan askerlerine kılavuzluk ettiler. Onları hapsedilen subayların, memurların ve namuslu halk adamlarının evlerine götürdüler. Orada insanoğlunun yüzünü kızartacak her türlü alçaklığı yapan Rumlar ve Yunanlılar evlerdeki işe yarayan bütün eşyayı da diş kirası olarak alıp götürdüler. Evlerine dönen memurlar ve subaylar ırzına geçirmiş karılarının ve kızlarının acıklı gözyaşlarıyla karşılaştılar. Bunun öcünü almak için de ant içmekten geri durmadılar. Hele şehrin ileri gelenlerinden birinin gözleri önünde karısının ırzına geçildiğini işittiklerinde hınçlarından kudurdular. Bu süre içinde bütün İzmir'de kol gezen vahşet, Türk mahallelerindeki dükkanları bütünüyle kırıp yağmaladıktan sonra hükümet dairesinde altüst etmişti. Yazıhanelerin çekmeceleri süngüyle kırılmış, bütün evrak yok edilmiş, kasalar kırılarak bütün paralar aşırılmıştı. Soygun o kerteye yükselmişti ki hokkaya kaleme varıncaya dek alıp götürmüşlerdi. Valinin odasındaki maroken koltuklar kasaturalarla parça parça edilmiş, marokenleri kesilip alınmış, telefonlar bir daha kullanılamayacak şekilde kırılıp dökülmüştü. Hele kışladaki bütün eşya ve malzeme pencerelerden dışarı fırlatılarak işe yaramaz duruma getirilmişti. Osman Nevres ilk altın kurşununu Yunan bayraktarının alnına sapladığında bunun koparacağı fırtınayı ve meydana getireceği korkunç yankıyı biliyordu. Yine biliyordu ki zulümle başlayan işgallerin sonu müstevli için kötüdür. O bir tek kurşun önünde gümrüğe dek çil yavrusu gibi kaçan efsunları büyük bir hazla seyretmiş ve ilgili makamlarca hazırlanacak ve desteklenecek bir aktif direnmenin ne mucizeler yaratacağını sezmişti. Ne var ki bütün bu yüksek düşünceleri kendi kanı içinde boğulmuştu. 3 gündür Mayıs'ın bu sıcağında kordon boyunda kıvrılmış yatıyordu. Onun kim olduğunu ne İzmirli Türk hemşerileri ne de her yanından kafasına bir tekme atıp geçen Rum hemşeriler biliyordu. O sadece çelik tabanca mermilerini altın kurşunlar haline getirip düşmanın kalbine boşaltmıştı. Şimdi kendi ana vatanının toprağı üzerinde hiçbir Türk'ün gömmeye cesaret edemediği yasak bir ölü gibi yatıyor ve yattıkça şişiyor, süratle çürüyordu. Binlerce yeşil ve kara sinek bu zavallı ölü üzerinde bayram yapıyordu. En sonra yüksek kadanaları üzerinde devriye gezen Amerikan askerleri bu ölüyü oradan kaldırmaya karar verdiler. Kim olduğunu anlamak için evrakını aradılar. Nüfus kağıdında Hasan Tahsin Recep yazıyordu. Bu babasının nüfus kağıdıydı. Kutsal Ölü'nün Hukuku Beşer gazetesi sahibi olduğu ondan sonra anlaşıldı. Buxton kardeşlere Romanya'nın başkentinde bombayla suikast yapan meşhur Nevres de bu aziz ölünün kanlı kalıntısıyla beraberdi ve Amerikalıların yardımıyla İzmir toprağına gömüldü. Kitabın sonu. Sayfa 411.